Ayrım 59, sayfa 511, 46. kısım. Moskova, 1 Mart. Lukin ertesi sabah 6'da Dzerzhinski meydanına geldi. Sabahın ilk kahvesini içerken Moskova haritasını açtı, masanın üzerine birkaç kağıt koydu. Haritaya baktı. Eğer kurt, kuşkulandığı gibi Moskova'daysa ona birilerinin yardım etmesi gerektiğini düşündü. Belki de Romulka, Fransız konusunda, Lebel konusunda haklıydı. Bir akşam önce Rumulka'nın bürosuna telefon etmiş ancak henüz bir cevap alamamıştı. Şimdi araştırması gereken başka alanlar vardı. Kağıtları masanın üzerine yaydı. Kağıtlarda çoğu Yahudi, göçmenlere yardım ettikleri bilinen muhaliflerin listesi vardı. Eğer Kurt bu gruplardan birinden yardım görecekse en yakın ihtimal bu listeydi. 8 sayfada 312 ad ve adres yazılıydı. Hepsini teker teker denetlemek, evlerini aramak, sorgulamak korkunç bir işti. Ama yapılması gereken bir işti. Listedekilerinden bazıları daha önce sert cezalara çarptırılmıştı. Bazıları ise bilerek özgür bırakılmış, buna karşılık KGB ve muhbirlerce izlemeye alınmıştı. Tabii Lukin'e yardım edenin bu listelerde bulunmama olasılığı da vardı. Lukin bunu düşününce içini çekti. Kentteki oteller hala taranmamıştı. Ama Silenski'nin bir otelde kalacak kadar çılgın olmadığını düşünüyordu. Oteller denetime açıktı. Müşterilerin adını kaydettirmesi gerekiyordu. Üstelik Moskova'da saklanılabilecek otel sayısı bir elin parmaklarından fazla değildi. Yine de bu otellerin elden geçirilmesi şarttı. Kadının hücresine gitmeyi düşündüyse de bir işe yaramayacağına karar verdi. Bu arada bir şeyler yapmak zorundaydı. Otelleri denetlemek, listedekileri arayıp soruşturmak için en az 50 adam gerekiyordu. Personel bölümünü aramak için telefona uzandığında kapı açıldı. Bitkin görünüşlü paşa içeri girdi. Leningrad'dan bir haber gelir umuduyla bütün geceyi uykusuz geçirmişti. Lukin ahizeyi yerine bırakırken paşa yaklaştı. Masanın karşısındaki koltuğa çöktü, ayaklarını masaya dayadı, şapkasını ensesine itip esnedi. Lukin, "Bir haber var mı?" dedi. Paşa hayır anlamında başını sallayıp elini yüzünde gezdirdi. "Tek bir kelime yok. Mezar kadar sessiz bir geceydi. Tabii Romulka'nın ziyareti dışında." Lukin doğruldu. "Ne oldu?" "Gece yarısında çıka geldi. Sana Lebel adlı bir Fransızın elinde bulunduğunu söylememi istedi. O herif de kim?" Lukin açıkladı. Paşa, "Kim bilir?" dedi. "Belki de Romulka haklıdır. Bir de kadını görmek istediğini söyledi." Ve "Bırakmadım. Önce seninle konuşması gerektiğini anlattım. Beni rapor edeceğini söyledi." "Boş ver. O kadar öfkeliydi ki kadına zarar verir diye düşündüm. Romulka isterse Beria'nın önünde diz çöküp aklına gelenleri anlatsın. Ne yapacaklar? Beni çalışma kampına mı gönderecekler? Benim geldiğim yer çok daha soğuk. Yemeğe de çok daha kötü." "Teşekkürler paşa." Lukin Romulka'nın telefonuna neden cevap vermediğini anlamıştı. Paşanın davranışı. "Kadın nasıl?" "Son baktığımda uyanıktı." "Ne yapıyor?" "Yüreğinin bütün ışıklarını söndürmüş birine benziyor." "Konuşmayı denedin mi?" Paşa başıyla onayladı. "Tabii senin dediğini yaptım. Dün akşam ve bu sabah yiyecekle kahve götürdüm. Ama öylece oturuyor, bir şey söylemeden duvara bakıyor." İçini çekti. "Sence konuşacak mı?" "Tanrı bilir, ben kuşkuluyum. Fazla zamanım da kalmadı. Asıl mesele, konuşursa bize yardımcı olabilir mi? Bundan da kuşkuluyum. Belki de Silenski'nin nerede olduğunu bilmediğini anlatırken doğruyu söylüyordur. Bunun anlamı da onu birkaç saat sonra Beria'ya teslim etmemiz gerekeceği. Beria kadını konuşturmak için çocuğa zarar vermekten çekinmeyecektir. Çocuğunun iyiliği için Silenski'yi bulmalıyız." Paşa ayağa kalktı. "Ne olursa olsun kadının idam fermanını imzaladı. Bunu sen de biliyorsun Yuri. Beria onu bir kampa göndermez. Onu öldürecek." Lukin umutsuzca, "Biliyorum," dedi. "Şimdi ne olacak?" Lukin aklından geçenleri anlattı. "Belki bir şey bulabiliriz ama fazla da umudum yok." Paşa, "Kurtun dosyasındaki eksik sayfaları düşünüyordum da," dedi. "Dosyanın aslını bulsak belki de işimize yarayacak bir şeyler görürdük. Moskova'daki akrabaları, umutsuzluğa düştüğünde arayabileceği dostları." "Beria'ya sordum, hayır," dedi. "Eğer Beria dosyada bir şey görmeni istemiyorsa göremeyeceksin demektir." Paşa sırıttı. "Doğru ama bir cevizi kırmanın başka yolları da var." "Nasıl?" "Elinde yazılı izin olmadan arşive giremezsin. Orada önemli dosyalar, çok gizli belgeler var. Orada yakalanırsan kelleni kaybettin demektir." "Arşiv şefi Moğol. Bir ay boyu susuz kalmış bir deve gibi içer. Onu sarhoş edip anahtarlarını ödünç alabilir. Sonra gizlice dosyaya bir göz atabilirim." Unut bunu paşa, bu çok tehlikeli. Üstelik kurtun Moskova'da böylesi insanları arayacağı da şüpheli. Moskova'dan ayrılalı o kadar uzun zaman geçti ki. Peki ya gidip arşiv şefine sorsam? Lukin hayır anlamında başını salladı. Beria'nın söylediğini anlattım. Onun sözü kanundur. Dosyalarda araştırmamıza yardım edecek bir şeyler bulabileceğimizi sanmıyorum. Üstelik izinsiz dosya karıştırırken yakalanmaya da değmez. Unut bunu. Paşa omuzlarını silkti. Madem öyle diyorsun. Skoda karanlıkta Kutuzovski bulvarında durduğunda saat henüz 7'ye gelmemişti. Binbaşı üniforması giymiş Silenski arabadan indi ve Irena'ya ''Ne yapacağını biliyorsun.'' dedi. ''Elimden geldiğince çabuk davranmaya çalışacağım.'' ''İyi şanslar.'' Irena'nın uzaklaşmasını bekledi, sonra sokağın girişine doğru yürüdü. Yolda fazla otomobil görünmüyordu ama caddede giden troleybüslerden gece karanlığına mavi kıvılcımlar akıyor gibiydi. Sokak lambalarının ışığında apartmanların numaralarına bakarak ilerledi. 27 numara diğer apartmanlardan farklı değildi. Çar zamanından kalma 4 katlı eski ve büyük granit binanın zamanında varlıklı ailelerin malikanesi olarak kullanıldığı, daha sonra katlara bölünerek dairelere dönüştürüldüğü belliydi. Sokakta zeytin yeşili BMW'den eser yoktu. Silenski maviye boyalı giriş kapısının açık olduğunu gördü, ön bahçeye girdi. Girişteki posta kutularının üzerinde apartman sakinlerinin isimleri yazılı beyaz karton etiketler vardı. 14 numaralı dairenin posta kutusunda Lukin adı yazılıydı. Giriş kapısını itti, karanlık ve uzun bir koridora girdi. Koridorun ucunda üst kat sahanlıklardan gelen ışıkla hafifçe aydınlatılmış bir merdiven gördü. Tüm koridor lavantalı cila kokuyordu. Duvara dayalı iki bisiklet gördü. Uzaklardan bir yerden gelen boğuk konuşmalar duydu. Merdivenlerden ikinci kata tırmandı. Sahanlık ışığı yanıktı. Kapının üzerine yazılmış 14 işaretini gördü. Kilitleri inceledi. İki kilit. Biri üstte, öteki altta. Kulağını kapıya dayadı. İçeriden bir ses duymadı. Ruki'nin karısının hala uykuda olduğunu düşündü. Tekrar merdivenlere yönelip indi. Apartmanın arka tarafına dolandı. Apartman boyunca giden yaya yolu yeni kürenmişti. Binanın arkasında beyazla örtülü geniş bir ortak bahçe vardı. Bahçe lambası kaldırım taşı döşenmiş yolu aydınlatıyordu. Yüksek vişne ağaçlarının altında iki demir bank, kısmen karla kaplı camekanın içinde de aşırı büyümüş birkaç kavun gördü. Apartmanın arka cephesini inceledi. Bazı ışıklar yanıyordu ama perdelerin hemen hepsi kapalıydı. Gözü bahçenin sonunda yıkılmak üzere olan granit duvarda tahta bir kapıya takıldı. Kapının arka taraftaki bir yola açıldığını tahmin etti. Kaldırım taşı döşeli yoldan ilerleyerek kapının yanına vardı. Menteşelerin neredeyse çürümüş olduklarını gördü. Kapıyı itti. Kapı yerinden bile oynamayınca yerdeki karı ayağıyla temizlemek zorunda kaldı. Kapı beklediği gibi evin arkasındaki bir yola açılıyordu. Yol karanlık ve boştu. Ancak sağa ve sola bakınca her iki tarafta uzakta sokak lambaları gördü. Yolun Kutuzovski bulvarının ara sokaklarına açıldığını düşündü. Bahçeye döndü, yeniden binaya yaklaştı. İkinci kat pencerelerini teker teker saydı, sonunda 14 numaranın yerini buldu. Perdenin arkasında ışık görünmüyordu. Apartmanın ön girişine yürümeye başladı. Ön bahçeye girmişti ki arkasından gelen ''Yardımcı olabilir miyim yoldaş?'' sözüyle irkildi. Silenski döndü, donak oldu. Girişin hemen yanında yaşlı bir adam oturuyordu. Başında eski bir köylü kasketi, üzerinde de yamalı, kemer yerine iple tutturulmuş, yıpranmış bir ceket vardı. Ensesine de kalın bir yün atkı dolamıştı. Kıpkırmızı gözlerinden biraz önce uykudan kalktığı belliydi. Bir elinde uzun saplı bir bahçe süpürgesi, ötekinde de kırık dallar, solmuş yapraklar vardı. Silenski gülümsedi. ''Eski bir arkadaşımı arıyordum.'' ''Ya, peki kimmiş bu arkadaş?'' İhtiyarın apartman yöneticisi olduğunu düşündü. Bir çift kuşkulu göz onu inceliyordu. Binbaşı Lukin, bildiğim kadarıyla 14. dairede oturuyor. Arkadaşınız öyle mi? İhtiyar üniformaya ve apoletlere bakıyordu. Savaş zamanında yoldaş. Yıllar var ki onu görmedim. Moskova'ya izinli geldim. Gece treniyle Kiev'den geldim. Buraya bu sabah vardım. Binbaşı evde mi? Bu sabah erken çıktı. Zaten arabası da yok. Onu Dzerzhinski meydanında bulabilirsin. Ama karısı birazdan döner. Cumartesi sabahları erkenden pazara gidiyor. 8'den önce evde olur. Tabii, Yuri'nin karısı. Ne yazık ki adını unuttum. İhtiyar kıkırdadı, sonra süpürgesinin sapına dayandı. Nadia, kızıl saçlı biri. Güzel bir şey. Silenski gülümsedi. Tamam o. Luke'un kendine iyi bakıyor. Saatine baktı. Daha sonra uğrarım. Bana bir iyilik yapar mısın? Eğer Nadia'yı görürseniz geldiğimden söz etmeyin. Onlara bir sürpriz yapmak istiyorum. Anlıyorsunuz değil mi? İhtiyar gözünü kırpıp kasketine dokundu. Binbaşım nasıl isterse. Silenski adamın omzuna dokundu ve kürenmiş yolu gösterdi. İyi iş becermişsin yoldaş. Devam et. Silenski döndü, sokağın öbür tarafına geçti. 50 metre ötede bir kahvehane vardı. Işıkları yanıyordu. İçeri girdi. Pis bir yere benziyordu ama yine de erkencilerle doluydu. Kahve ve kahvaltı için gelen taksi ve tramvay sürücüleri. Kutuzovski bulvarı üzerindeki dükkanlarda çalışan uykulu görünüşlü kızlar. Kahvehane ekşimiş yemek, sigara külü kokuyordu. İçindekiler de ölümüne sıkılıyor, uykudan gözleri kapanıyor gibiydi. Bir fincan çay almak neredeyse 10 dakika sürdü. Sonra pencere kenarında boş bir masa bulup oturdu. Bir sigara yaktı. Sokak lambalarının aydınlığı yeterliydi. Karşı kaldırımdaki apartmanı iyice görebiliyordu. Yaşlı yönetici hala ön bahçeden yaprak ve çöp toplamakla meşguldü. 10 dakika sonra da binaya girip kayboldu. Adamla karşılaşmak iyi olmuştu. Şimdi Luki'nin karısının adını ve neye benzediğini biliyordu. Yine de ihtiyarın bir sorun olabileceğini düşündü. Eğer ihtiyar yolunun üzerine çıkmaya devam ederse onu halletmek zorunda kalacaktı. Oysa Silenski işleri daha da güçleştirmekten olabildiğince kaçınmak istiyordu. 15 dakika sonra kadını yolun öbür tarafında gördü. Kürk bir başlık giymiş olduğundan başlangıçta Nadia'nın kızıl saçlarının farkına varamadı. Ama kadın bahçeye girdiğinde ensesindeki kızıl parıltı gözünden kaçmadı. Daha önce kadının ne denli güzel olduğunu görmüştü. Nadia'nın ön kapıdan girip gözden kaybolmasını izledi. Kahvede 5 dakika daha oturdu. Yöneticinin yeniden ortaya çıkmasını bekledi. Kimse görünmeyince sigarasını tabloya bastırıp kalktı. Hızla karşı kaldırıma geçti. Apartmana yakın köşeyi dönerken kaldırım kenarındaki Skoda'yı, arabanın içinde de yüzünün yarısını örten yün atkısıyla İrena'yı gördü. Skoda'nın plakaları çamurla kaplanmış, okunamaz hale getirilmişti. Yolcu camını tıklattı, kadının şaşkınlık ve endişeyle döndüğünü gördü, sonra İrena kapıyı açtı, Silenski'nin arabaya girip oturmasını bekledi. İrena donmuş gibiydi. ''Neden bu kadar geciktin? Gelmediğini görünce endişelenmeye başlamıştım.'' Luki'nin karısı dışarı çıkmış. Biraz önce döndü. Bilebildiğim kadarıyla yalnız. Ya değilse? Bırak da bunu ben düşüneyim. Duruma göre hareket etmekten başka çarem var mı? Öteki köşede, apartmanın arkasına giden bir yol var. İrena başıyla onayladı. Gördüm. Bahçeden yola açılan bir kapı var. Ortalarda bir yerde. Yolun sonunda beni bekle. Ya birisi gelip de buralarda ne aradığımı sorarsa? Arabanın bozulduğunu tamir için arkadaşını beklediğini söylersin. Atkıyla yüzünü kapamayı da unutma. Kadının gözlerindeki kuşkuyu görüp gülümsedi. Bana güven. Sen çılgının tekisin. Neden bilmem ama sana güveniyorum. Görüşürüz. Skoda'dan indi, 27 numaralı apartmana doğru yürüdü. Bahçeye girdiğinde hala yöneticiden eser yoktu. Merdivenlere yöneldi, ikinci kata tırmandı. Cebinden eter şişesini çıkardı, tıpasını açtı. Mendilini şişedeki sıvıyla ıslattı. Çıkan keskin koku çok güçlüydü. Aceleyle şişeyi ve mendili cebine tıktı. Tabanca kılıfının kapağını açtı, güvenlik mandalına baktı, kapıyı vurdu. Kadın neredeyse hemen göründü. Bahçede yürürken gördüğü kadın. Kızıl saçlı, güzel. Paltosunu çıkarmış, elbisesinin üzerinde yün bir hırka ve mutfak önlüğüyle kalmıştı. Kapıyı açıp üniformayı gördüğünde hafifçe kaşlarını çattı. Silenski gülümseyince gevşedi. Ellerini önlüğüne silerken ziyaretçinin tebessümüne karşılık verdi. Evet. Silenski kadının omzunun üzerinden baktı. Dar koridor boş gibiydi. Bayan Lukin, Nadia Lukin. Evet. Silenski o anda kapıya abanıp kadının üzerine atıldı. Kadın çığlık atmaya çalışınca eliyle ağzını kapadı, kapıya bir tekme savurdu. Luke'in öğleden önce bürosunda ayakta sigara içerek dolanırken aşağıdaki avlu kapısının açıldığını, içeri giren iki ziz kamyonun parke taşları üzerinde ilerleyip durduğunu gördü. Kamyonlardan atlayan sivil giyimli KGB yetkilileriyle üniformalı milisler, sivil elbiseli bir kalabalığı dipçik darbeleriyle yürütmeye başladı. Onları izlerken kapının vurulduğunu duydu. Girin. Paşa gözleri uykusuzluktan kıpkırmızı içeri girdi. Bizimkilerin otelleri nasıl aradıklarını yerinde göreyim dedim. Bir şey bulabildiniz mi? Listedekilerin yarısını denetlediler ama şimdilik hiçbir şey yok. Paşa aşağıda yüklerini indiren kamyonları gösterdi. Anlaşılan Bodrum'daki hayvanlara fazla mesai çıktı dedi. Bunlar muhalifler listesinde olup da buraya sorgulanmak için getirilenler. Ötekilerin tutuklanmasına devam ediyoruz. Sorgu ekipleri bir şey bulurlarsa bize haber verecekler. Listedeki herkesin bu akşama kadar tutuklanacağını umuyorum. Bizimkiler çılgınca çalışıyor. Lucien içini çekip hayır anlamında başını salladı. Yine de yeterli değil. Tamam, otelleri denetlemeyi sürdürün. Bitirdiğinizde adamların Moskova'nın 20 kilometre çevresindeki kooperatif misafirhanelerini gözden geçirmesini istiyorum. Yuri, o dediğin yüzlerce var. Yine de elden geçirilmeni istiyorum paşa. Hepsinin. Bir şey daha. Lukin aşağıdaki avluyu işaret etti. Sorumlu kimse tutuklulara fazla kötü davranmamasını söyle. Bunlar vatandaş, mezbahaya götürülen sığır değil. Nasıl istersen. Paşa başıyla onaylayıp çıktı. Lukin saatine baktı. 12 saat sonra Anna Horev'in süresi sona eriyordu. Eğer kadın hemen konuşmazsa onu Beria'ya teslim etmek, kendisi Beria'nın karşısına çıkmak zorunda kalacaktı. Kadını tekrar sorguya çekmeliydi. Kapı vurulmadan ardına kadar açıldı. Eşikte Rumult'a sırıtarak bakıyordu. Seni burada bulacağımı biliyordum. Lukin, bir gelişme var mı? Şimdilik yok. Ne istiyorsun? Dostça bir sohbet sadece. O tutuklu Level, nerede o? Ne tuhaf değil mi? Ben de seninle bunu konuşmaya gelmiştim. Şu anda hücrelerden birinde, yumuşamak üzere. Dikkatli olmanı söylemiştim Romulka. O adamın üst düzeyde dostları var. Onu görmek istiyorum. Romulka hayır anlamında başını salladı. Maalesef göremezsin Lukin. Fransız benim. İstersen Beria da bunu doğrulayacaktır. Yetkili subay olarak onu görmek istiyorum. Romulka yaklaştı. Süvari kırbacını avucuna vurmaya başladı. Ne istersen iste. Tabii her zaman bir orta yol bulabiliriz. Kadını sorgulamama izin ver. Ben de Label'ı sana bırakayım. Cehenneme git. Romulka sırıttı. Yazık. O kadınla biraz oynaşmak hoşuma giderdi. Neyse, 12 saat sonra zaten benim olacak. Sen şimdiye kadar gördüğüm en aşağılık pisliksin Romulka. Anlayış meselesi herhalde. Yine de önerimi düşün derim Lukin. Sakın unutma. Söz konusu olan hayat seninki, benimki değil. Kahkaha atıp kapıdan çıktı gitti. Lukin öfkesini sakinleştirmeye çalışarak pencerenin yanına döndü. Avluya yeni kamyonların girdiğini duydu. İki zis kapıdan girdi. Milisler kamyonun arkasındaki brandayı çözdü ve yere atladı. Tüfeklerini omuzlarından indirirken gözleri korku dolu siviller kamyonlardan dökülmeye başladı. Yaşlı bir kadın inerken dizlerinin üzerine düştü. Milisin tüfeğinin dipçiği çenesinde patladı. Lukin iğrenerek arkasını dönerken paşanın aşağıda avluyu geçtiğini, görevli çavuşun yanına giderek bir şeyler söylediğini gördü. Kurtun yüzünden gereksiz yere ızdırap çekecek bir sürü masum. Çoğu sonunda gulaklarda toplama kamplarına gönderilecek, bazıları da hücrede ölecek. Hayır anlamında başını sallayıp gözlerini ovuşturdu. Bir önceki gece kötü uyumuş, yatağında saatlerce dönenin Nadia'yı da uyutmamıştı, döneyleyerek. Hayır anlamında başını sallayıp gözlerini ovuşturdu. Bir önceki gece kötü uyumuş, yatağında saatlerce dönenip durarak Nadia'yı da uyutmamıştı. Bu kabusun bir parçası olduğunu sonsuza dek unutmak, bir daha da hatırlamamak isterdi. Oysa kadını konuşturmak zorunda olduğunu biliyordu. Şapkasına uzanırken telefon çaldı, ahizeyi kaldırdı. Karşısındaki erkek sesi sordu. Binbaşı Lukin. Evet, ben Binbaşı Lukin'im. Kısa bir sessizlik, sonra aynı ses. Binbaşı dedi. Hemen görüşmemiz gerek. Ayrım sonu, sayfa 520.